Ayrım 9.
Çabucak yeni oyunlar kuruyor, hiç bilmediğim ülkelerin, kültürlerin içinde hayaller dünyasında dolaşıyorduk birlikte. Özgüveni, zekası ve etkileyici kişiliğiyle bana Aras'ı hatırlatıyor, abim kız olsaydı tıpkı adaya benzer duygusu veriyordu. Birlikte oynarken bana bir arkadaştan çok onun küçük bebeğiymişim gibi davranıyor, oyunlarda annem oluyordu. Bundan sıkılıp mızıtmaya başlarsam gönlümü almak için onun anne olduğu oyunlarda benim de baba olmama izin veriyordu. Ama yine de bana bebekmişim gibi davranmaktan vazgeçmiyordu. Olsun, ben onunla oynamaktan öylesine mutluydum ki aslında gerisi umurumda değildi ve hiç de olmadı. Köşkte oyun oynadığımız zamanlar onunla birlikte yemek yiyorduk. Yemekten önce alt kattaki banyoda ellerimizi sabunlayıp havaya köpük balonlar uçuruyor, kahkahalarla gülerken birbirimizin ellerini sabunluyorduk. Ada bize geldiğinde o da bizimle akşam çayı içiyor ve annemin nefis çöreklerinden yiyordu. Yani ben artık adaya hayran olarak adayla yaşıyordum ve Aras yalnız kalmıştı. Sonbahar yaklaştığında ben de alarm zilleri çalmaya başlamıştı. Onlar ilkokula başlayacaktı. Benimse daha 2 yılım vardı. Anneme beni okula kayıt ettirmesi için yalvarmaya başlayınca onlar bunu okuma aşkıma ve büyük adam olacağıma yordular. Tabii büyük adam olmak herkes için değişik anlama geliyordu. Annem için bu subay, dedem için ünü Balkanlara taşmış bir terzi, Aras için denizaltı kaptanı, ada içinse yalnızca ve yalnızca şair dayısı Doğan Gökay olmaktı. Babam ne düşünürdü bilmiyorum. Olsa olsa tahminlerim var. Halbuki benim tek derdim adadan ayrı kalmamaktı ve görünüşe göre bunu fark eden yoktu. Okullar açılmadan kısa bir süre önceydi. Ada ve Cihan teyze bize gelmişlerdi. Ada hep yaptığı gibi oyuncak sepetini de getirmişti. Aras da hep yaptığı gibi odamıza saklanmış, dışarı çıkmıyordu. O gün öyle olmadı. Aras az sonra kapıları çarparak sokağa fırlamadan az önce Ada onun yanına gitti. Pat diye odaya girdi. "Aras, sana bir şey getirdim. Eğer sevmezsen geri verebilirsin." Her şey öyle çabuk olmuştu ki Aras gibi ben de şaşırmıştım. Ayrıca odanın kapısında dikilmiş bal renkli, bal gibi bir kız elinde süslü bir paketle beklerken hangi çocuk buna karşı koyabilirdi? Tabii ki Aras. "Hadi açsana," diyerek yanına yaklaştı Ada. Onda da çabuk vazgeçecek göz yoktu. Kapının yanında dikilmiş, yaşantımdaki iki muhteşem arasındaki maçı izliyordum nefesimi tutarak. Aras önce hiç bakmadı, sonra isteksizce başını kaldırdı. Bir pakete, bir adaya baktı, kaşlarını çattı, içini çekti, tavanı seyretti. Gururlu ve güçlü de olsa Aras da bir çocuktu. "İstemez, gerek yok," dedi isteksizce. Ada hiç tereddüt etmeden elindeki paketi açtı. Yırtılan ambalajın içinden rengarenk bir gemi maketi kutusu çıktı. Sevinçten dudakları uçuklayan Aras yerinden fırladı. "Vay be, nereden buldun bunu?" "Babam Amerikan pazarından aldı. Tabii senin için. Ben ısmarladım bunu." İşte bu kadardı. "Şahane bu ya. Nasıl yapılıyormuş bakalım," diye kutuya atladı Aras. "Beğendiğine sevindim," dedi Ada yaramaz bir sesle. "Bende bunlardan daha çok var. İşte biz Tuna'yla hep bu oyunlardan oynuyoruz ya." Afallayıp kaldı Aras. Bugüne dek böyle maketlerle oynamayı mı reddetmişti yani? "Yok canım, ama hiç sesimi çıkartmadım." Ada son kuzunu daha oynamamıştı henüz ama hazırdı. Aras daha toparlanmadan gidip ona sarıldı ve yanağından öptü. Sonra beni elimden sürükleyerek odadan çıkarttı. Birlikte oturma odasına annemle Cihan teyzenin yanına döndük. Aras elinde gemi maketi, aklında kaçırdığı oyunların pişmanlığı, yanağında bal tadında bir öpücükle kala kalmıştı odanın ortasında. Daha 7 yaşındaydı ve ikinci ada şokunu yaşıyordu. Sonrakilerde çok daha güçlü olacaktı. Aras'ı bir daha hiç öyle afallamış görmedim. Şimdi okullu olduk. Sevgimiz tam bu saatinde duta çıkardı kirpiler, leylak düştüğü mevsim kuzguncuğun saçlarına. Erdal Alova, sevgi dönümü. "Yıldızlar nazlı olur," demişti annem. Öbürlerini bilmem ama benim tanıdığım o ikisi hiç öyle değildi. Adanın annesi ve babası kuzguncuğa taşındıkları sırada ve sonraki 10 yıl boyunca Türkiye'nin en ünlü ilk 10 sinema oyuncusu arasındaydılar. Bana sorarsanız bugün bile en sevilmiş ilk 10'a girerler. Bu başarı ve ilgiye karşın her ikisi de mütevazı ve sıcak insanlardı. Mahallede çok sık görülmezlerdi. Görüldüklerinde de ellerini sıkmak, yanaklarından öpmek isteyenlere içtenlikle yaklaşır, asla sahte veya şımarık davranmazlardı. Onlar şişirilmiş, günübirlik imgelerle ünlenmemişlerdi. İkisi de gerçek yıldızlardı. Annem onlara ille de yıldız demeye bayılırdı. Süreyya Mercan Kuzgun Çağı taşındıklarından birkaç ay sonra şimdiki Çınaraltı kahvesine girip tıpkı Balıkçı Osman filmindeki gibi selamın aleyküm abilerim, ablalarım diyerek meşhur selamını çakmış, herkese Türk kahvesi ısmarlamıştı. Biz çocukken henüz Amerikan filtre kahvesi, sıcak suda çabuk eriyen Nescafe falan yoktu tabii. Kahve deyince zaten bol köpüklü kallavi Türk kahvesi anlaşılırdı. O günden sonra Süreyya Mercan haftada bir kere kahveye uğrayıp mahallenin erkekleriyle basic oynayarak kahve içmeye alışkanlık haline getirmişti. Bu davranışıyla kuzguncuklu olmak istediğinin dilekçesini vermiş, iştenliğindeki katıksızlık nedeniyle dileği kabul edilmişti. Daha sonraları mahallemize başka ünlü veya varsıl kişiler de geldi ama asla buralı olamadılar. Çoğu çekip gitti. Karanlıklarınsa dışarılıklı oldukları unutulmuştur. Gerçekle sahte arasındaki farkı en çabuk anlayan halktır ama en geç tepki veren de yine odur ve tepkisi en güçlü olandır halk. Güzelliği kadar kibarlığı ve yalınlığıyla da gerçek bir yıldız olan Pervin Gökay, kocası kadar girişken değildi. O biraz çekingen, biraz utangaç görünüyordu ki mahremiyete önem verilen bir aileden geldiğini sonradan öğrenecektim. Tam bir halk çocuğu olan Süreyya Mercan'ın taşkın coşkusu yanında Pervin Gökay'ın incelikli sessizliği ilk anda soğukmuş izlenimi uyandırıyordu. Onun gerçek sıcaklığı kandil ve dini bayramlarda orta çıkma şansını kavuşmuştu. Böyle günlerde komşulara helva, kandil simidi veya aşure dağıttırır, yaşlıları bizzat ziyaret eder, çocuklara şeker ve defter kalem armağan ederdi. Kuzguncuk yoksul bir semttir ama gururludur. Pervin Gökay'ın içtenliği kabul görmese kapılar yüzüne kapatılırdı. Onların mahallemize taşınmasıyla öğrendiğim şeylerden biri, halk tarafından gerçekten sevilmek için halka gerçekten yakın olmak gerektiğiydi. Onları daha önce köşkte bir kez görmüştüm. Hem de öyle özel bir durumda görmüştüm ki yaşantım boyunca aklımdan silinmez o güzel resim. Ama onlarla resmen tanışmamız kertenkele kuyruğu suyu içmemden biraz sonraydı. Sıcak bir öğlen sonrası köşkün giriş katındaki serin salonda adayla birlikte tahta küplerden bir şehir kurmaya çalışıyorduk. Önce Cihan teyze yerinden fırladı, sonra hizmetkar Hatice teyze ve kocası bahçıvan Hasan amca koşturmaya başladı. Evdeki heyecan dalgasının etkisiyle oyunu bıraktım. Ne oldu ada? Yok bir şey Mabel'cim, ya annem ya babam geliyordur, dedi oyun oynamayı sürdürerek. Onu gelişiyle heyecanlandıran kişi dayısı Doğan Gökay olurdu. Şair dayı köşke geldiğinde ada sevinçten çıldırır, gözü başka kimseyi görmezdi. Yani beni bile görmezdi demek istiyorum tabii. Oysa ada annesiyle babasına pek düşkündü ve özellikle babası onu çok şımartırdı. Fakat o herkesin aşırı ilgi gösterdiği hiç kimseye kendi ilgisini belli etmiyordu. Arasa yaptığı gibi. Şair Doğan Gökay da ünlüydü ama entelektüel bir alanda ünlü olmak dünyanın her yerinde kitlelerle ilişkisi sınırlı olmak demektir. Bu anlamda şarkıcı ve sinemacılar kadar ünlü olan şair ve yazar çok çok azdır. Zaten onların çoğu bunu bilerek bu işe girerler. Pervin Gökay sarı saçlarını o sıralar moda olan kocaman bir topuzla toplamış, mavi bir elbise giymişti. Kolsuz, yakasız, diz boyunda. Sonradan onun tekstil ve tasarımla ilişkisini öğrenecek, bu yılın ama her daim şıklığının asıl kaynağını keşfedecektim. O yıllarda Chanel çizgileri taşıdığını şimdilerde fark ediyorum. Adacım, anlaşa hoş geldin öpücüğü yok mu? Hoş geldin anne, oyun oynuyorduk da. Anne, kızın sarılıp koklaşmaları tıpkı filmlerdeki gibiydi. Bana tiyatral gelmiş, biraz da burnumun direği sızlamıştı. Biz annemle hiç böyle cilveleşmezdik. Annesi adanın bal rengi saçlarını okşadı, öptü, kokladı. Yanaklarını küçük yuvarlak okşayışlarla mırıl mırıl sevdi. Ada sevgiden şımarmış bir kedi yavrusu gibi gevşemişti. Bir süre gülümseyerek göz göze diz dize oturdular. Sonra beni hatırlayıp bana döndüler. Küçük adam, sen benim kızımın meşhur tunası olmalısın, dedi Pervin Gökay. Utanarak ama sevinçle başımı salladım. Canım, pek minikmişsin sen daha. Ne de maviş gözlerin var senin öyle. Dedesi Mavi Tuna diyor ona, diyerek araya girdi ada. Bu durumda Kumral Ada ile Mavi Tuna oluyorsunuz siz demek ki. Sonra uzanıp benim de başımı okşamıştı Pervin Gökay. Yanaklarıma değen elleri yumuşacık, bembeyaz, tırnakları kıpkırmızı ojeliydi. Çok güzel kokuyordu. Annemin esmer ve yemek kokan ellerine benzemiyordu. Bu yüzden kadın ve anne eli farklıymış gibi bir çocukluk izlenimi hala saklı durur içimde bir yerlerde. Süreyya Mercan çok gürültülü ve neşeliydi. Onunla ilk tanışmamda beni kucağına alıp bebek gibi havalarda hoplatmıştı. Utanmıştım ama hoşuma gitmişti. Seni çapkın seni, buldun benim fıstık kızımı, çıkmıyorsun bizim evden değil mi? Hep güler, iri kahkahalar arasına saklanırdı. Aferin sana delikanlı, bak ben annesini aynen böyle kafeslemiştim, anlarsın ya. Hadi gel seninle erkek erkeğe bir tavla oynayalım. Baba, o daha küçük, tavla bilmez, hem Tuna benim arkadaşım, senin değil. Vay vay vay, bakın benim prensesime, kıskandı yavuklusunu şimdiden. Aferin delikanlı, işini iyi biliyorsun. Ama gel şimdi ben sana tavla öğreteyim, erkek adam tavla bilmeli. Hala tavla bilmem ve oynamaya da hiç heves etmedim. Süreyya Mercan daha sonra Aras'la tavla, basic, poker ve briç oynadı ve çoğunlukla da yenildi. Bana bak Aras dehası, ayağını denk al. Süreyya Mercan'ı yenip yenip durma be. Baban yaşında, adamız şunu şurasında. Gariban balıkçı Osman halk çocuğudur, oynama gururuyla icabında, diye acındırırdı kendini. Aras çocukken bile o ciddi yüzüyle hiç duymamış gibi oyunu sürdürürdü. Sonbahar gelip okullar açıldığında adanın da mahalle ilkokuluna yazdırıldığı haberi sevinçle yayıldı kulaktan kulağa. O da bütün kuzguncuklu çocuklar gibi mahallenin mütevazı okuluna gidecekti. Öyle de oldu. Ada bizlerle aynı okulun öğrencisi oldu ama o hiçbir zaman bizlerden biri olmadı. Onun suçu değildi. Yaratılışı, karakteriyle birlikte taşıdıkları ve yetişme tarzı farklıydı. Duruşu, yürüyüşü, gülüşü, hatta ellerinin hareketleri bile bana bir prensesi çağrıştırıyordu. Bu izlenimim hiç değişmedi. Uzaktan bakınca aramıza yanlışlıkla karışmış soylu bir küçük hanımefendi olduğu hemen göze çarpıyordu. Evet, giysileri bizim ancak özel günler için giydiğimiz türden, hep yeni, ütülü ve çok şıktı. Ama yalnızca giysiler değildi. Adanın özgüveni, kendine hayran ve farkında bakışları, dik kafalı dikilişinden tahrik edici gurur, bal rengi güzelliğiyle birleşince ortaya öyle bir birleşim çıkıyordu ki ister istemez etkileyiciydi. Hayır, sanmayın ki ona olan özel hayranlığımdan böyle anlatıyorum. Evet, ona ilk gördüğüm günden başlayarak özel bir ilgi duyduğumu gizlemiyorum. Ama yalnızca ben değil, okuldaki çocuklar da adadan etkilenirler, onunla arkadaşlık etmeye çekinirlerdi. Yıldızların kızı olmasının avantajını asla kullanmamasına karşın adanın imgesi ulaşılmazdı. Oysa dostluğu sıcak ve çok renkliydi. Ada ve Aras Nezihe öğretmenin sınıfına düştüler ve ilkokulu bitirene dek aynı sırayı paylaştılar. İlk zamanlar Ada'yı kaybettim sanıp için için ağlar, yemekten kesilirken bunun doğru olmadığını anladım. Ada ile Aras kavga etmeyi kesip arkadaş olduktan sonra Aras da benimle birlikte köşke gidiyordu. Onlar ders çalışırken ben oyuncaklarla oynuyor, yan gözle onları hep izleyerek tabii, dersleri bitince hep birlikte oynuyor ya da Cihan teyzenin hazırladığı akşam kahvaltısını ediyorduk. Ada'yı yitirmemiştim ama Ada'yı bir başkasıyla paylaşıyordum. Tek tesellim Ada'yı paylaştığım kişinin hayattaki ilk kahramanım abim olmasıydı. Ayrıca benim için asıl önemli olan Ada ile birlikte olmak ve onun beni sevdiğini bilmekti. Daha fazlasını hiç istemedim. Sanırım herkesin bir sevme tarzı vardır ve benimki de buydu. İlkokuldaki ilk iki yıl sınıf başkanı olarak tek aday vardı ve kayıtsız şartsız hep o seçiliyordu. Aras Atacan. Mahallenin en gözü pek, atılgan, akıllı ve güçlü çocuğu. Benim abim. Ama üçüncü sınıfa geçtiklerinde, ki ben de o yıl okula başlamıştım, bir aday daha belirdi. Ada Mercan. Mahallenin bal prensesi. Akıllı, zarif, görgülü kızı. Üstelik sınıf birincisi. O yıl Ada sınıf başkanı seçildi. Aras'ın buna belli etmeden içerlediğini biliyordum. Bildiğim başka bir şey de abimin asla pes etmeyeceğiydi. O ikisi adrenalin tipi denen insanlardandı. Yarışmak, meydan okumak, sürekli kendilerini yeniden sınamak ve aşmak heyecanıyla yaşamayı seviyorlardı. Ada ve Aras bu heyecanla besleniyorlardı. Düz ve güvenli bir hayat onları açlıktan öldürürdü. İşte bu yüzden 4. sınıfa geçtiklerinde aralarına kıran kıran bir sınıf başkanlığı yarışı başlamıştı. Küçük çapta bir seçim kampanyası kadar ciddileşen yarışta ada çok cüretkar ve yenilikçi, aras tutucu ve gelenekseldi. Beni seçerseniz, diyordu ada, beni seçerseniz ayda bir kez herkese bir masal kitabı armağan ederim. Doğum günlerinizde ailenizle fotoğraf çektirir, gofret ve kola ikram ederim. Sonra Aras çıkıyordu bahçedeki Atatürk büstünün önüne. Beni seçerseniz hepinize sırayla gemi maketi yaparım. Ve çıkamadığınız ağaç dallarından meyve toplarım. Sonra matematik ödevlerinize yardım ederim. Öbür sınıflarda yaşanmayan bu sınıf başkanlığı seçim rekabeti bütün okula, sonra mahalleye yayılarak günlerce konuşulurdu. Sinemacıların kızı Terzi Naim'in oğluyla yarışıyormuş. Kız bir bilmiş bir fettan ki oğlan nasıl başa çıkacak onunla? Sonunda bütün öğrenciler Ada ve Aras'ın sınıfına toplanıp öyle gürültü yaptılar ki okulun en sevecen öğretmeni Nezihe öğretmen zıvanadan çıktı. Ne Ada'ya duyduğu sempati ne de Aras'a olan sevgisi işe yaradı. Avaz avaz bağırarak olaya el koydu. Ama o ikisi bu kez de el altından propagandalarını sürdürdüler. O yıl Aras yeniden sınıf başkanı seçilmeyi başardı. Ama bütün yıl boyunca sınıftakilerin ödevlerini yapmaktan da canı çıktı. Onlara söz verdiği maketleri yapmaksa onun için işten bile değildi ve bundan çok hoşlanıyordu. Ama karton, boya ve yapıştırıcı masrafı çok fazla tutuyordu. Harçlığı yetmeyince bu işi yarıda bırakmak zorunda kaldı ki bu yüzden gururunun incindiği anlaşılıyordu. Aras az konuşan, içe dönük insanların pek çoğu gibi fazla hassas ve gururluydu. Sözünü tutmamak albümü çok üzmüştü. Son sınıfta Ada'nın seçim vaatleri arasında dans ve şarkı öğretmek de vardı. Yıllardır evde özel piyano dersi alan Ada, müziğe özellikle yetenekli değildi. Ama daha çok annesini hoşnut etmek için bu derslere devam ettiğini bana fısıldamıştı. 12 yaşlarının son çocukluk haritasında dolaşan sınıf arkadaşları, dans ve müziğin albenisi kadar Ada'nın çekimine de kapılarak yeniden onu sınıf başkanı seçtiler. Benim için hava hoştu. Hangisi seçilirse seçilsin ben mutluydum. Okuldaki havam bozulmuyordu. İlkokulu hepsi pek iyi karneler ve öğretmenlerinin övgüleriyle bitirdiklerinde ikisinin de ergenlik çağının ön belirtileri hissediliyordu. Aras'ın sesi çatlamaya, yüzünde sivilceler çıkmaya başlamıştı. Anne, abim hasta mı oldu? Sesi kısılmış gibi. Annem gülümser, gururlu bir sesle Aras erkek oluyor derdi. Babam işinden ya da gazetesinden başını kaldırmadan gülümserdi. Dedem gürül gürül akar. Bire cihan parçası Ertay'ım, yağız bir at olmaktadır kızanlar, evelallah diye sevinirdi. Ama biz 2 yıl önce zaten erkek olmamış mıydık anne? Ben 8, Aras 10 yaşındayken sünnet olduğumuzda herkes bize artık erkek olduğumuzu söylemişti. Ah benim küçük Tunam, kalbi kocaman tertemiz oğlum. Sünnet düğünümüzün baş konuğu kuşkusuz adaydı. Cihan teyzeyle gelmiş, süslü püslü yatakta yatan Aras'la bana üzüntüyle acıyarak bakmıştı. Armağan olarak birer kol saati getirmiş, babam bu armağanları pahalı bularak bundan rahatsız olmuştu. Ama asıl rahatsızlığının nedeni oğullarına sünnet armağanı olarak kendisinin de birer kol saati almış olmasıydı. Adanın getirdiği son model sayısal ve su geçirmez saatlerin yanında babamın kendi gençliğinin şıklık anlayışından kalma model saatler bize pek çekici gelmemiş, fazla yüz vermemiştik. Zavallı babam sevinçleri gibi sıkıntı ve düş kırıklıklarını da ifade edemediğinden o gün yaşadığı burukluğu hiçbirimiz algılayamamıştık. Klasik kol saatlerini iade edip yerine büyük bir duvar saati alan babam, belki de o saate her bakışta oğullarının sünnetinde yaşadığı bozgunu yeniden anımsıyordu. Keşke babamın armağanı saatleri alıp saklasaymışız diye düşünürüm şimdi. Ama çocukların anne ve babalarını anlamaya 30 yaşlarında ancak başlayabildiğini yeni yeni öğreniyorum. Başucumuzun boş kaldığı kısacık bir anda sünnet yatağımıza yaklaşan Ada merakla sünnet entarimi kaldırıp sarkı beziyle fiyonklanmış pipime baktığında nasıl utanmışsam aynı hareketin kendisine yapılmasını önlemek uğruna kartal gibi Ada'nın eline atılıp koparırcasına ısıran Aras'ın öfkesini de unutamam. Acı içinde çığlık atan Ada'nın gözlerinden ip gibi yaşlar akıyor ama Aras'ın önünde küçük düşmemek için dişlerini sıkarak gık demiyordu. Oysa ada benim bal prensesim benden böyle sakınmadı hiçbir zaman. O benim yanımda kendisini salıverecek, salya sümük ağlayabilecek kadar rahat olmuştur hep. Annemle babam arası azarlayıp buz küpleri ve oksijenli suyla adanın kanayan elini tedavi ediyorlardı. Üçümüz de bu garip davranışın ve kazanın neden olduğu konusunda ağzımızı açmıyor, vahvahlanıp duran annem ve Cihan teyzeyi deliye çeviriyorduk. "Bire gitmeyin üstlerine, vardır kızanın kudurmasının iyi bir sebep cazı," diyordu dedem durumu anlamış gibi sırıtarak. "Tuna'nınkini tamamen kesmemişler ama seninkinin hepsini kesip atmış olmalılar. Biliyorum işte, göstermekten korktuğuna göre." Elinin çok acıdığı, yüzündeki sıkıntılı ifadeden besbelli ada için nasıl üzülüyorsam, acısını belli etmemek için direnişine de öyle şaşırıyordum. Tanrım, o ikisi nasıl da birbirlerine benziyorlardı? Zavallı Aras, iki arada bir derede kalmış, suratını asıp bütün gün sünnet yatağında somurtmuş, ne karagöz hacivatçıya ne de dondurmacıya yüz vermişti. Aklı fikri adadaydı. Ya sahiden pipisiz kaldığına inanıyorsa? O gece ben abimin pipisiz kaldığına inanıp gizlice ağlamıştım. Bir hafta sonra köşkün bahçesinde Aras kısa pantolonunu indirip yerinde bir şeyler kaldığını adaya gösterdi. Elindeki yara hala kapanmamış olan ada çok ciddi ve ikna olmuş bir sesle "Tamam, şimdi içim rahatladı," demişti. Bunun ne demek olduğunu tam olarak anlamadan üçümüz de gülümsemiştik. Artık üçümüzün de içi rahattı. General Turhan Özsoy. Askerler diğer erkeklere benzemezler. Savaşçı sınıfın kültürü, uygarlığın kültürüyle aynı olamayacağından aralardaki mesafe hiçbir zaman kapanmaz. Bu insanların yaşamı da diğerlerinin günlük yaşamına paraleldir ama kesinlikle bağlılık göstermez. John Keegan, Savaş Sanatı Tarihi. Özellikle aydınlar askerleri kaba ya da aptal olarak karikatürize etmek eğilimindedir, dedi general. Önce saç ve sakal tıraşı yapılan Tuna, kendisine verilen astğmen üniformasını giymiş, bir askeri ciple apar topar garnizonun en gösterişli binasına getirilmişti. Eline tutuşturulan gözlüğün zayıf camları nedeniyle net görme şansının elinden özellikle alındığına inanıyordu. Buna rağmen tıraş edilirken aynada gördüğü yüzün yara bere içinde olduğunu seçebilmişti. Sol gözü morarmış, sağ kaşının üzerinde bir yara izi vardı. Burun kemiği şişmiş, dokununca feci acıyor, ensesinde bir şişlik sürekli kendini hatırlatıyordu. Aynadaki 3 numara tıraşlı başın ve berelenmiş yüzün tek tanıdık yanı mavi gözleriydi. Generalin makamına alınmadan önce Emir Astsubayı'nın buram buram Arap sabunu kokan odasında bekliyordu. Aynada gördüğü yüzü ısrarla gözünden silmeye çalışıyor fakat bunu bir türlü başaramıyordu. O sırada umut rengi gözleri ve beyaz gülüşüyle üst değmen bir ol içeri girdi. Önce hazır ola geçip jilet gibi bir selam çaktı. "As değmenim," dedi. Ne yapacağını bilmeden öylece kalan Tuna ayağa kalkma kararı vermekte pek hızlı sayılmazdı. Önce alt rütbeli askerlerin selam vermek zorunda olduğunu hatırlıyordu ama bütün bu sahnelerin gerçek dışı olduğuna inandığından kendini uyuşmuş olarak izliyordu. Ayakta durdu, şapkasını inceledi, önünü bulup giydi ve sonunda yalap şulup bir selam verdi. Hiçbir şey olmamış gibi sol elini uzatıp hararetle Tuna'nın elini sıktı üst değmen bir ol. Sanki yazlıkta karşılaşmış iki yakın dosttular. O zaman fark etti Tuna. "Siz de mi solaksınız?" diye sevinçle sordu Tuna. "O da öyledir de." "Umarım solaklarla ilgili batıl inançlarınız yoktur hocam," dedi üst değmen bir ol. "Onların çok zeki olduklarını düşünürüm ki bu da hiç kör bir inanç sayılmaz. Ama o solaklığın uğursuzluk getirdiğine inanıyor. Tuğ General Turhan Özsoy'un sizi görmek istemesi büyük bir şans hocam. Onu tanıyınca ne demek istediğimi anlayacaksınız. Müthiş bir insandır," diyerek konuyu değiştirdi üst değmen bir ol. Onu dikkatle inceledi Tuna. Sağlıklı, doğal, iyi niyetli ve dürüsttü. Belirgin biçimde öne çıkan olumlu bir yanı vardı ki bu kabusta ne zaman çaresiz kaldığını düşünse karşısında onu buluyor ve kara bulutlar bir süre dağılıyordu. Sanki üst değmen bir ol bu kabusa uygun bir karakter değildi veya kendi bilinçaltı onu yanlışlıkla yaratmıştı. "Oturun hocam, ayakta kaldınız. Bu kadar nazik ve güler yüzlü olması gerçek olabilir mi?" diye düşündü Tuna sıkıntıyla otururken.